Ayrım 27.
Emekçiler bu güvenlikli sezgi ve bilgilerle bir takım örgütler kurabilmeli, cinsel devrimin güç işlerinin altından kalkabilmek üzere kendi çevrelerinden insanlara görev verebilmeliydiler. Cinsel yaşamın alacağı yeni biçim çocuğa verilen eğitimin gözden geçirilmesiyle başlamalıdır. Dolayısıyla eğiticilerin yeniden eğitilmeleri, halkın da cinsel yetişmeleri, kötü eğiticileri bu konularda eleştirebilmek için şaşmaz sezgisini kullanmayı öğrenmesi gerekir. Eğit bilimcileri yeniden eğitmek, nüfus bilim uzmanları ile sağlık uzmanlarını inandırmaktan çok daha kolaydır. Elimizdeki türlü belirtiler Avrupa ve Amerika'daki ilerici eğiticilerin kendiliklerinden eğit bilimsel yöntemleri yenileştirme yollarını aradıklarını ve çoğu kez cinsel yaşama elverişli görüşler edinmeye başladıklarını gösteriyor. İşçi hareketlerinin siyasal önderleri bu soruna gereken dikkatle eğilmedikçe cinsel yaşamın yeniden düzene konması işi başarıya ulaşamayacaktır. Dünyaya çileci anlayışla bakan siyasal yöneticiler bu konuda çok ciddi bir engeldirler. Bu alanda yaşantıları bulunmayan ve çoğu kez cinsel açıdan hasta yöneticiler yönetmeye kalkmazdan önce pek çok şey öğrenmeleri gerektiğini bilmelidirler. Özellikle de insanların içinden gelen cinsel sorunları tartışma arzusunun sınıf kavgasından sapma diye nitelenerek bir köşeye itilemeyeceğini, tam tersine söz konusu tartışmaların özgür bir toplum yaratmak için girişilen çabalara katılmaları gerektiğini öğrenmelidirler. Emekçilerin artık toplumcu papazların, ahlakçı aydınların, saplantılı düşçülerin, soğuk kadınların cinsel yaşamın örgütlenmesini tekellerinde tutmalarına göz yummamaları gerekir. Bilinçsiz gerekçelerin itelediği bu gibi insanların durum olabildiğince aydınlığa kavuşturulmayı beklediği anda tartışmaya karıştıkları bilinmelidir. O zaman yaşantısı az emekçi genellikle aydına duyduğu saygıdan, susmakta ve yanlış bir yargıyla aydının kendisinden daha iyi düşündüğünü kabul etmektedir. Her kitle örgütü yanına cinsel bilim alanında uzman görevliler almalıdır. Bunların işi örgütün cinsel bakımdan gelişmesini gözlemek, bu gözlemlerden gerekli sonuçları çıkarmak ve bir cinsel bilim merkezinin yardımıyla güçlükleri yenmeye uğraşmak olacaktır. Ancak olumlu cinsel yasalarla cinsel yaşamı koruyacak önlemlerin dışında geçmişteki deneylerimiz bize daha başka önlemlerin alınması gerektiğini göstermiştir. Her şeyden önce açık saçık yazı ve resimler, polis romanları, çocuklar için yazılmış korkulu öyküler gibi cinsel sıkıntı yaratabilecek yayınlar kesinlikle yasaklanmalıdır. Bunun yerine insanlığın yararına, kara duyguları ve ürpermeyi değil de yaşamdaki sayısız doğal sevinç ve kaynak biçiminin vereceği sahici duyguyu tartışıp anlatacak yapıtlar konabilir. Geçmişteki deneylerimiz kuşkuya yer bırakmayacak biçimde göstermiştir ki, analar babalar, eğiticiler ya da devlet yetkilileri tarafından çocuğun ve gencin cinsel yaşamının önüne dikilen bütün engellerin kaldırılması gereklidir. Bu işin nasıl yapılabileceğini şimdiden söyleyemeyiz. Ama çocuğun ve gencin cinsel yaşamının toplum ve yasalar tarafından korunmasının kaçınılmaz olduğu açıktır. Bugünkü siyasal örgütlenme ve insanın yapısal koşulları göz önünde bulundurulduğunda, çocuğun ve gencin cinsel yaşamının toplumca kabul edilmesi sırasında ortaya çıkacak güçlükler açıkça belirtilmedikçe, alınacak bütün yasal önlemler kağıt üzerinde kalacaktır. Ana babalarla eğiticilerin kendileri hasta olmasaydılar, çocuklarla gençler hemencecik en iyi eğitim koşulları içerisinde yetiştirilebilseydiler, her şey çok değişecekti. Ama durum bu olmadığına göre aynı anda iki dizi önlemin alınması gerekir. A. Çeşitli yerlerde görgülü, gerçekçi, cinsel açıdan sağlıklı eğiticilerin büyük bir titizlikle genç kuşağın gelişmesini inceleyeceği ve kılgısal sorunları karşılarına çıktıkça çözeceği örnek ortaklaşa eğitim kurumları kurulmalıdır. Bu örnek kuruluşlar yeni düzenin ilkelerinin bütün topluma yayılacağı çekirdekler olacaklardır. Uzun, güç ve yorucu bir çalışma olacaktır bu. Ama elimizde insanın köleliğe yatkın yapısını yok etmek için bundan başka olanak yoktur. Ayrıca araştırma kurumları yaratılacak, buralarda cinsel yaşamın bedensel yanı, akıl hastalıklarının önlenmesi ve cinsel sağlık koşulları şimdiye kadarkinden apayrı bir biçimde incelenecektir. Bu kurumların biricik görevleri eski kavimlerden kalma erkeklik organlarını ya da daha başka cinsel gariplikleri derlemek olmayacaktır. B. Bu kuruluşların dışında cinsel yaşamın bütün toplum çerçevesinde cinsel tutum bilime uygun olarak kendiliğinden düzene konabilmesi için gerekli koşullar hazırlanacaktır. Bunun birinci ilkesi cinsel yaşamın özel bir iş olmadığını kabul etmek olacaktır. Bu bir hükümet dairesinin ya da başka bir örgütün insanların yatak odalarına burnunu sokabileceği anlamına gelmez. Bununla insanoğlunun zevki en eksiksiz biçimde tadabilecek bir cinsel yapıya kavuşturulması işinin özel girişime bırakılamayacağını, bütün toplumsal yaşamın temel sorunlarından biri olduğunu anlatmak istiyoruz. Kitlelerin cinsel yaşamını ikinci dereceden bir iş saymaktan vazgeçtiğimiz an, kolayca yürürlüğe koyabileceğimiz bir takım önlemler vardır. Gebeliği önleyici ilaç ve araçlar, bilimsel denetim altında her türlü aşırı kar kaygısından uzak, makineler kadar titizlikle yapılmalıdır. Çocuk aldırmayı yok etmek üzere gebeliği önleyici yöntemlerin kitlelere yayılması kılgısal olarak gerçekleştirilmelidir. Gençlerin ve evlenmemiş kişilerin konut sorununu çözmedikçe Sovyet cinsel devriminin uğradığı korkunç başarısızlıktan kaçınılamaz. Tanıdığım kadarıyla gençler tepeden gelecek önlemleri beklemeden bu sorunu zevkle çözebilecek güçtedirler. Gençler için yardım yuvaları kurmak kaçınılmaz bir önlemdir ve şu ya da bu yetkili ahlakçı nedenlerden ötürü engellenmezse kolayca gerçekleştirilebilir. Gençlik kendi yaşamını kurabilmesine olanak verildiğine inanmalıdır. Bu, onun toplumsal görevlerini tavsatmasına yol açmayacaktır. Tam tersine, konut sorununu yavaş yavaş çözmesine izin verilirse, genel toplumsal çalışmaya daha büyük bir sevinçle uyacaktır. Halkın tümü, yönetim örgütlerinin hiçbir koşul ve düşünsel sınırlama koymaksızın, cinsel mutluluğu güvenlik altına alabilmek için ellerinden geleni yaptıklarına inanması gerekir. Kitleler, sağlıklı ve doğal cinsel yaşamın, değerini ne kadar iyi öğrenmişlerse onlara çocuk aldırmanın zararlarını ve cinsel organ hastalıklarının tehlikesini öğretmek o denli gereksizleşecektir. İnsanların içinde cinsel gereksinimlerinin kılgısal olarak hesaba katıldığı duygusu varsa hiç zorlanmadan seve seve çalışırlar. Cinsel mutluluk genel toplumsal güvenliğin en sağlam güvencesidir. Çünkü yaşamını kendi eliyle kurmaya alışmış halk, her türlü gerici gözdağının karşısında yiğitçe dikilir. Cinsel karışıklıktan kaçınmak, kara ve deniz ordusunda eşcinselliği yasaklamak zorunda kalmamak isteniyorsa, toplumun cinsel düzenliliğine ilişkin en zor sorunun çözülmesi gerekir. Kara ve deniz ordusuna genç kızların sokulması. Bugünkü askerlik uzmanlarına ne denli akıl almaz gözükürse gözüksün, askerliğin cinsel yaşamı kemirip bitirmemesi için tek çare budur. Sorunu çözmek kolay değildir ama çözümün ilkesi ortadadır. Tiyatro, sinema ve edebiyat Sovyetler Birliği'ndeki gibi yalnız iktisadi sorunlarla uğraşmamalıdır. Dünyadaki edebiyat ve sinema ürünlerinin temelini oluşturan cinsel sorunlar makinelerin ve üretimin göklere çıkarılmasıyla yok edilemez. Buna karşılık edebiyatta ve sinemada özellikle ucuz duygusallıkla dile gelen gerici ve ataerkil görüşün yerine cinsel sorunlara ilerici ve akılsal açıdan bakan görüş geçirilmelidir. Temel cinsel bilimin çalışması bilgisiz hekimlerle soğuk ülkücü kadınların eline bırakılmamalı, bütün toplumsal çabalar gibi ortaklaşa örgütlenmeli, yaz çizici, bürokratik olmayan bir biçimde düzene konmalıdır. Böyle bir örgütün ayrıntıları konusunda kafa patlatmak hiçbir işe yaramaz. Halk yığınlarının cinsel yaşamı temel toplumsal kaygılardan biri haline geldiği an örgüt sorunu kendiliğinden çözülür. Yalnız cinsel yaşamın yeniden düzene konması işi asla herhangi bir merkezi kuruluşun kararlarına bırakılmamalıdır. Geniş bir cinsel bilim örgütü ağı halk yığınları ile bu konuda uzmanlaşmış uygulayım merkezleri arasındaki bağlantıyı sağlamalıdır. Almanya'daki Sexpol'ün, dipnot, Sexpol, toplumun cinsel siyaset etkinlikleriyle uğraşan Alman örgütünün adıdır. Düzenlediği öğretici akşam toplantılarında yapıldığı gibi söz konusu örgütler halk yığınlarının cinsel sorunlarını tartışmalara getirmeli, sonra elde edilen çözümler ne olursa olsun kendi çalışma alanlarına dönmelidirler. Cinsel bilimciler ve araştırıcılar cinsel sağlık yönünden de çileci ve ahlakçı ön yargılar karşısındaki bağımsızlıkları bakımından da incelenmelidir. Dinle savaşılmamalı ama halk yığınlarına bilimin son buluşlarını ve cinsel mutluluğu güvenlik altına alacak araçları götürme hakkına burnunu sokmasına izin de verilmemelidir. Böylece kısa zamanda kilisenin din duygusunun doğaüstü kökenini savunup olumlamakta haklı olup olmadığı da görülür. Buna karşılık dizgeli bir çalışmayla çocuklarla gençler cinsel kaygıdan ve suçluluk duygularından korunmalıdır. Toplumsal devrim süreci içerisinde geleneksel aile mutlaka eriyip gidecektir. Ortaya çıkan sorunların halk önünde tartışılması sırasında kitlelerin bir süre daha yaşamaya devam edecek aile duygularıyla bağları hesaba katılmalıdır. Bu konuda bizim görüşümüz şudur. İnsanın bitkisel yaşamı, ki bu yönden bütün canlı doğayla ortaktır, onu gelişmeye, etkinliğe ve zevke, hoşuna gitmeyendense kaçmaya iter. Bitkisel yaşam bir takım yönlere sürüklenmeler ve itilmeler halinde duyulur. İlerlemeyi konu alan, dolayısıyla devrimci diye niteleyebileceğimiz her felsefenin çekirdeği işte bu duyumlardır. Şu uyduruk dinsel yaşantı ile enginlik duygusu da bitkisel görüngülere dayalıdır. Bu bitkisel uyarılmaların türlü durumlarda dokuların dilimsel elektrik yüklerinden geldikleri ancak kısa bir süre önce gösterilebilmiştir. Demek ki dinin önümüze getirdiği evrenle birlik olma duygusunun kökeni doğal olgulardır. Ancak doğal bitkisel duyumlar gizemsel nitelikler kazanırken aşındılar, köreldiler. Hristiyanlık başlangıçta temelinden ortaklaşmacı bir hareketti ama cinsel yaşamın yatsınmasından ötürü yaşamı olumlama gücü tersine, yani çileciliğe ve doğaüstücülüğe dönüştü. İnsanlığın kurtuluşu için savaşan Hristiyanlık, kilise biçimini aldığı an kendi kökenini yatsıyordu. Kilise bütün gücünü araya fizik ötesi bir yorum sokarak yaşamı yatsıyan insan yapısından alır. Başka bir deyişle öldürdüğü yaşamla beslenir. Marksçı iktisat kuramı, yaşamı ilerleme yoluna sokacak iktisadi koşulları ortaya koydu. Ama salt iktisadi ve mekanik görüşlerde kalması, onu tehlikeli bir biçimde en bilinen belirtileriyle yaşamın yatsınmasına doğru götürdü. Çetin siyasal kavga yıllarında bu iktisatçı dünya görüşü, bitkisel yaşama isteminin oluşturulması işi ruh bilimcilik sayılıp gizemcilere bırakıldığı için yenildi. Bitkisel yaşam Alman ulusal toplumculuğu denen şu yeni çoktancılık, paganizm biçiminde yeniden boy gösterdi. Tek partili yönetim, faşizm öğretisi, bitkisel damar atmasını bir kiliseden daha iyi anladı ve onu doğaüstü alandan çekip çıkardı. Bu bakımdan kanın güçlülüğü ve kana ve toprağa bağlılık ilkelerine dayanan ulusal toplumcu gizemcilik, insanın kökeninde işlediği ilk günahın yattığına inanan eski Hristiyan düşüncesine göre bir adım ileriydi. Ama bu ilerilikte gizemciliğin yeniden dallanıp budaklanmasıyla ve siyasal gericilikle bastırıldı. Ulusal toplumculuk hareketinde de yaşamın olumlanması, kendini adama, hafifleme ve ödevi ilke sayan çileci kuramsal düşüncelerle yatsınmaya dönüşmüştür. İlkel Hristiyanlıkla yeni çok tanrıcılık arasındaki bu ilinti çoğu kez yanlış anlaşılmıştır. Kimileri yeni çok tanrıcılığın gerçek devrimci din olduğunu söylemektedir. Bunlar onun ilerici eğilimini sezmekte ama gizemci sapıtmasını görmemektedirler. Kimileri ise kilisenin tek partili yönetim kuramı karşısında korunması gerektiğini hissetmekte, devrimci yolu bulduklarına inanmaktadır. Bir sürü toplumcu din duygusunun tümden yok olmaması gerektiğini öne sürmekte, eğer bunu derken bitkisel duyumları ve bunların özgür gelişmesini anlatmak istiyorlarsa haklıdırlar. Yaşamın bugünkü sapmasını ve yatsınmasını görmedikleri içinse haksızdırlar. Şimdiye dek hiç kimse yaşamın cinsel çekirdeğine yanaşma yürekliliğini gösterememiştir. Tam tersine bilinçsiz cinsel kaygı insanları, yaşamı bir yandan cinsel etkinliğin kılgısal olarak reddi biçiminde yatsırken öte yandan dinsel ya da devrimci yaşantı biçiminde olumlamaya götürmektedir. Yandaki çizim bu ilintileri aydınlatmaktadır. Cinsel tutum bilim bilimsel buluşlarından ve toplumsal süreçlerin gözlemlenmesinden göğsünü gere gere şu sonuçları çıkarabilir. Yaşamın olumlanması, öznel biçimiyle cinsel zevkin olumlanması, toplumsal biçimiyle de çalışmanın halk tarafından düzene konmasıyla en son gelişme noktasına dek desteklenmelidir. Kavgayı yaşama olumlayacak biçimde örgütlemek gerekir. Bu konuda en büyük engel insanların çektikleri zevk sıkıntısıdır. Bu zevk sıkıntısı, zevk veren doğal süreçlerin toplum tarafından bozulmasından doğar. Girişilecek bütün ortak ruhsal ve cinsel eylemlerin önüne dikilecek güçlüklerin merkezini oluşturur. Düzmece utangaçlık, ahlakçılık, führerlere gözü kapalı boyun eğme falan gibi biçimlerde kendini gösterir. Tıpkı siyasette gerici olmaktan utandıkları gibi utanır insanlar güçsüz olmaktan. Devrimci tutum gibi cinsel güçlülük de erişilmek istenen ülküdür ve bütün gericiler devrimci geçinir. Ama hiç kimse yaşamda eline geçen mutluluk olanaklarını boşa harcadığını itiraf etmek, geleceğinin geçmişte kaldığını kabul etmek istemez. İşte bu yüzden eski kuşak gençlerdeki somut yaşam belirtileriyle kıyasıya savaşır ve yine işte bu yüzden gençler yaşlanınca tutucu olurlar. Hiç kimse yaşamının çok daha iyi olabileceğini kabule yanaşmaz. Eskiden olumladığını, o gün yatsıdığını, arzularının gerçekleştirilmesinin bütün toplumsal sürecin yeniden örgütlenip düzenlenmesini, sevilen bir sürü yanılsamanın ve cinsel doyumun yerine konan düzmece doyumların kaldırılıp atılmasını gerektireceğini kabule yanaşan da çıkmaz. Adları ana, baba olduğu için buyurgan yetkiyle çileci kuramı uygulayanlara kimse dil uzatmak istemez. Böylece herkes dıştan boyun eğer, içten baş kaldırır. Ancak yaşamın gelişmesi durdurulamaz. Toplumsal sürecin doğanınkine benzetilmesi boşuna değildir. Toplumcuların tarihsel gereklilik dedikleri şey, yaşamın gelişmesinin doğal gerekliliğinden başka bir şey değildir. Yaşamın çileciliğe, buyurgan yapılara ve yatsınmaya doğru saptırılması, bir takım şeyleri yeniden ortaya çıkarır belki. Ama insanoğlundaki doğal güçler, doğa ile kafa eğitiminin birliği içerisinde yengiye ulaşacaktır sonunda. Gözümüzün önündeki bütün belirtiler bize yaşamın boyun eğmek zorunda kaldığı baskıcı biçimlere baş kaldırdığını göstermekte. Yeni bir yaşam biçimi uğrunda girişilen kavga başlangıçta kaçınılması olanaksız, bireysel ve toplumsal yaşamı içeren ciddi bir maddi ve ruhsal düzensizlik biçiminde daha yeni başlamıştır. Eğer yaşamın sürecini anlamışsak bu kavganın nereye varacağından kuşkumuz olmaz. Yeterince yiyecek bulan çalmaz. Cinsel açıdan mutlu kişinin ahlaki desteğe ya da doğaüstü dinsel yaşantıya gereksinimi yoktur. Yaşam sözünü ettiğimiz olgular kadar basittir. Ancak yaşamaktan korkan insan yapısıyla karmaşıklaşır. Yaşama işlevinin kuramsal ve kılgısal açıdan basitleştirilmesi, üreticiliğinin sağlamlaştırılması işine kafa eğitimi devrimi adını veriyoruz. Bu devrimin temeli ise ancak emek demokrasisi olabilir. Kitabın sonu. 15 Aralık 2000.